Budala, Dostoyevski.
Ayrım 90.
Ancak Vera Lebedeva yalnız kaldıkları zaman ağlamakla, bir de prense eskisi kadar sık gelmemekle yetindi. Kolya'nın gözü o günlerde zaten babasının ölümünden başka bir şey görmüyordu. İhtiyar general birinciden 8 gün sonra gelen ikinci krize dayanamayarak ölmüştü. Prens Ivolginlerin kederine yürekten katılmış, ilk günlerde Nina Aleksandrovna'nın yanında saatlerce kalmıştı. Cenaze törenine kiliseye de gitmişti. Çokları kilisedekilerin prensin arkasından fısıldaştığını fark ettiler. Aynı şey prens sokaktan ya da parktan yaya ya da arabayla geçerken de oluyordu. Adını söyleyerek onu gösteriyorlardı. Nastasya Filipovna'nın adı duyuluyordu. Cenaze töreninde Nastasya Filipovna'da yüzbaşınınki de yoktu. Lebedev tam zamanında vazgeçirebilmişti. Yaz töreni prenste güçlü, acı bir etki uyandırdı. Kilisedeyken Lebedev'in bir sorusuna karşılık böyle bir ortodoks törenine ilk olarak katıldığını, bir kere de çocukluğunda bir yaz töreni hatırladığını söyledi. Lebedev, sanki tabutun içinde yatan o değil diye fısıldadı. Geçenlerde başkan seçtiğimiz adam o değil sanki. Kimi aramıştınız prens? Hiç birini görür gibi oldum da. Rogojin olmasın? Burada mı? Evet. Gözlerini seçer gibi oldum zaten. Neden geldi acaba? Davetli mi yoksa? Tanışmazlardı. Çağrılmış olamaz. Ama burada çeşit çeşit insan var. Neden bu kadar şaşırdınız? Ben ona son günlerde sık sık rastlıyorum. Son hafta Pavlovsk'ta belki 4 kere gördüm. Ben o günden sonra bir daha görmemiştim. Nastasya Filipovna da Rogojin'i o günden sonra gördüğünden hiç söz etmediği için prens Rogojin'in amaçlı olarak görünmediğini düşünmüştü. Babasının ölümünden önce prensle barışmış olan Kolya, iş önemli ve acele olduğu için nikaha tanık olarak Keller ile Burdovski'yi çağırmasını önermişti. Keller'in akıllı uslu duracağına kefil oluyordu. Belki bir yararı da dokunurdu. Burdovski zaten kendi halinde sakin bir adamdı. Nina Aleksandrovna ile Lebedev evlenme işi gerçekten kesinleşmişse, bunun hiç olmazsa sayfiyenin en civcivli zamanında ve bu kadar açık bir biçimde yapılmamasını söylüyorlardı. Bu işi Petersburg'da evde yapmak herhalde daha iyi olacaktı. Prens bütün bu önerilerin ardında gizlenen amacın ne olduğunu anlıyor, Nastasya Filipovna'nın isteğinin böyle olduğunu söyleyerek kısa kesiyordu. Nikah tanığı olarak seçildiğini haber alan Keller, prens ertesi gün geldi. İçeri girmeden kapının eşiğinde durdu, elini kaldırarak yemin etmeye hazırlanıyormuş gibi, "İçmiyorum," dedi. Sonra prense yaklaştı, iki eliyle onu kavrayarak kuvvetle sarstı. Sorunu ilk duyuşunda ona düşman kesildiğini, bunun da bilardo salonunda apaçık ilan ettiğini söyledi. Kızgınlığı bir dostu olarak prensin ya bir prenses de Rogan'la ya da Şabo ile evlenmesini beklemesinden geliyordu. Ama şimdi Keller prensin onların hepsinden 10 kat daha soylu olduğunu görüyordu. Onun aradığı şan şöhret debdebe değil, yalnızca gerçekti. Yüksek kimselerin sevgilerinin değeri belli, prens gördüğü eğitim bakımından yüksek kimselerden olamayacak kadar yüksekti. Ama it kopuk takımı bunu başka türlü düşünüyor. Şehirde, evlerde, toplantılarda, müzik, meyhane, bilardo salonlarında konuşulan hep bu. İşittiğime göre ilk gece pencerenizin önünde rezalet çıkarıp yuhalamak istiyorlarmış. Namuslu bir adamın silahına ihtiyacınız varsa prens, o sabah zifaf yatağınızdan kalkmadan önce soylu kurşunlarımın yarısını harcamaya hazırım. Keller aynı zamanda yeni evliler kiliseden çıkarken meraklı kalabalığının hücumuna uğramasın diye bahçeye bir yangın tulumbası yerleştirilmesi önerisinde bulundu. Lebedev, yangın tulumbası koyarsak evde taş üstüne taş bırakmazlar diye karşı çıktı. Prens, bu Lebedev sizin kuyunuzu kazıyor. Sizi vesayet altına almak istiyorlar. Özgürlüğünüzü, paranızı, bizi iki ayaklılardan ayıran neyiniz varsa kaptıracaksınız ona. Bunu böylece duydum. Prens de böyle bir söylentinin kulağına geldiğini, önem vermediğini hatırladı. Şimdi de gülüp geçti. Gerçekten Lebedev'in bir süredir bazı hazırlıkları vardı. Ama bu adamın her işi sonradan öyle bir dal budak salar, öyle karmakarışık bir hal alırdı ki, başlangıçtaki amaçla hiçbir ilgisi kalmazdı. Zaten bu yüzden de Lebedev hemen hemen hiçbir işte başarı sağlayamıyordu. Sonraları hemen hemen nikah günü prense itirafta bulunmak üzere geldi. Kendileriyle ilgili dolaplar çevirdiği kimselere özellikle başaramayınca itirafta bulunmak Lebedev'in adetiydi. Bir Talleyran olmak üzere dünyaya geldiğini, kötü bir rastlantıyla Lebedev olarak kaldığını söyleyerek başladı söze. Daha sonra anlattıkları prensi son derece ilgilendirdi. Anlattıklarına göre bir ihtiyaç halinde dayanabilecek güçlü kişilerin himayesini aramış. İlkin General Ivan Fedorovic'e gitmiş. General tereddüt içindeydi. Delikanlının iyiliğini istemekle birlikte herhangi bir girişimde bulunmanın yakışık almayacağını düşünüyordu. Lizaveta Prokofievna Lebedev'i ne dinlemek ne de görmek istemişti. Yevgeni Pavlovich ile Prens Seyce bir el hareketiyle savsakladılar. Ama Lebedev'in maneviyatı bozulmadı. Yakın dostu, neredeyse veli nimeti sayılan yaşlı, saygıdeğer birine akıl danıştı. Öbürü bunun çok yerinde olacağı düşüncesini ileri sürdü. Yalnız hastalıkların ve delilik belirtilerinin tam olarak saptanması işinde bazı hatırlı kimselerin işe el koymaları gerekliydi. Lebedev gene yılmadı. Hatta bir keresinde prense, Pavlovsk'ta boynunda Aziz Anna nişanı taşıyan saygıdeğer bir yaşlı doktor getirdi. Doktor prensle tanışıp onu yoklayarak hakkında resmi değil de dostça görüşünü bildirmek istiyordu. Prens doktorun ziyaretini de hatırlıyordu. Lebedev bir gün önce onu sözde biraz keyifsiz görmüş, prens ilaç almaya yanaşmayınca da bir doktorla çıka gelmişti. İkisi durumu pek kötüleşen İpolit Terentyev'den geliyormuş. Doktorun hasta hakkında prense bazı söyleyecekleri varmış gibi davrandılar. Prens Lebedev'in bu hareketini takdirle karşılayarak doktoru çok iyi karşılamıştı. Hemen hastadan söz etmeye başladılar. Doktor intihar olayının ayrıntılarını istedi. Prens öyküsü ve olaylar üzerine açıklamalarıyla doktorun çok ilgisini çekti. Petersburg'un havasından, prensin hastalığından, İsviçre'den ve Schneider'den de söz ettiler. Prens Schneider ve tedavi yöntemleri üzerine ilgi çekici şeyler anlattı. Doktor 2 saat kaldı orada. Ziyareti boyunca da prensin son derece güzel yaprak sigaralarıyla Lebedev'in sunduğu nefis likörden içti. Daha sonra evli, çoluk çocuk sahibi olan doktor likörü getiren Vera'ya öyle iltifatlar savurdu ki genç kız iyice bozuldu. Evden dost olarak ayrıldılar. Doktor çıkarken Lebedev'e böylelerini vesayet altına alırsak vasi kim olacak diye sordu. Lebedev'in yakında olacakları bir felaket havasıyla anlatması üzerine doktor kurnaz kurnaz başını salladı. ''Niçin evlenmesin ki?'' dedi. Ayrıca bu kadının zengin bir adamı büyülemeye yetecek güzelliğinden başka, Toski'den kalma oldukça büyük parası, Rogojin'in verdiği değerli mücevherleri, mobilyaları vardı. Böylece bu dilber kadını seçmesi prensin aptallığını değil, tam tersine ince zekasını, iş bilgisini gösteriyordu. Doktorun tamamen prensin lehine düşünceleri Lebedev'i afallattı. İşte öylece kaldı. ''Bundan sonra sizin için kendimi kanımın son damlasına kadar fedaya hazırım.'' dedi prense. ''Zaten bunun için geldim.'' Son günlerde Hipolit de prensi oldukça ilgilendiriyordu. Hasta çocuk sık sık onu yanına çağırıyordu. Terentyevler yakındaki küçük bir evde oturuyorlardı. Hipolit'in kendinden küçük kız ve erkek kardeşleri hastanın yanından hiç olmazsa biraz bahçeye kaçabildikleri için hoşnuttular. Bütün çileyi onu yalnız bırakamayan yüzbaşınınki çekiyordu. Prens her gün onların aralarını bulmaya çalışıyor, bu yüzden ona dadım diye at takan Hipolit'in aşağılamalarına pek aldırmıyordu. Hipolit, ölüm döşeğindeki babasının sonra da dul kalan annesinin yanından ayrılmamak için ona pek gelmeyen kolyeye da içerliyordu. Sonunda prens de Nastasya Filipovna arasındaki evlenmeyi diline dolayarak prense hakaret etti. Prens de bu yüzden ziyaretlerini kesti. 2 gün sonra bir sabah yüzbaşınınki süklüm püklüm gelerek prense evlerini şereflendirmesi için yalvardı. Aksi halde ötekinden çekeceği vardı. Hipolit'in prense büyük bir sır vermek istediğini de ekledi. Prens gitti. Hipolit barışmak istiyordu. Ağladı. Ağladıktan sonra da büsbütün hırçınlaştı. Ama hırçınlığını belli etmekten korktu. Durumu çok kötüydü. Yakında öleceği açıkça belli oluyordu. Vereceği bir sır filan yoktu. Ancak belki yapmacık, heyecandan tıkanarak Rogojin'den sakınmasını defalarca rica etti. Bu kendine ait bir şeyi elinden kaçırmaya katlanacak adam değildir. Bizlere benzemez. Aklına koydu mu gözü hiçbir şey görmez. Prens daha derinleştirerek bazı ipuçları elde etmeye çalıştı. Ama ortada Hipolit'in kendi duygularıyla düşüncelerinden başka bir şey yoktu. Sonunda Hipolit onu pek hoşnut eden bir biçimde prensi iyice korkutmayı başardı. Prens başlangıçta onun bazı sorularına yanıt vermek istemiyor, yabancı ülkelere kaçmak, Rus papazları her yerde bulunduğuna göre oralarda evlenmek gibi önerilere gülümseyerek karşılık veriyordu. Bunun üzerine Hipolit ağız değiştirdi. "Ben yalnızca Aglaya Ivanovna hesabına korkuyorum," dedi. "Aşka karşı aşk. Siz onun elinden Nastasya Filipovna'yı aldınız, o da Aglaya Ivanovna'yı öldürür. Gerçi o artık sizin değil ama gene de acırsınız değil mi?" Hipolit amacına ulaşmıştı. Prens yanından ayrılırken deliye dönmüştü. Rogojin hakkında Hipolit'in bu uyarması tam evlenme arifesindeydi. O akşam prens nikahtan önce Nastasya Filipovna ile bir kere daha görüştü. O bile prensin kuşkularını dağıtmayı başaramadı. Tam tersine Nastasya Filipovna'nın hali prensin şaşkınlığını bir kat daha artırdı. Önceleri yani birkaç gün öncesine kadar prensle buluştuğu zaman elinden geleni yapar, onun kederli duruşuna içten üzülürdü. Güldürücü öykülerle hatta bazen şarkı söyleyerek hüznünü dağıtmaya çalışırdı. Prens neşelenmiş gibi davranır, bazen de Nastasya Filipovna'nın parlak zekası, heyecanlı anlatışı onu gerçekten güldürürdü. Kadın prensi neşelendirmeyi başarınca içtenlikle seviniyordu ama şimdi kederli hali her gün biraz daha artıyordu. Prensin Nastasya Filipovna hakkında belirli bir düşüncesi olmasa ona şimdi her şey anlaşılmaz görünecekti. Ama Mışkin onun delireceğine hala içten inanıyordu. Yevgeni Pavlovich'e onu kendi haline bırakılamayacak hasta, aciz bir çocuk gibi sevdiğini söylerken de yürektendi. Ona karşı duygularını hiç kimseye açmak istemez, bu konuda konuşmak kaçınılmaz olunca da rahatsızlık duyardı. Nastasya Filipovna ile baş başa kaldıkları zaman da birbirlerine söz vermişler gibi sözü duyguya getirmemeye dikkat ederlerdi. Her zaman hararetli, neşeli konuşmalarına kim isterse katılabilirdi. Darya Alekseyevna sonradan bütün bu sürede onlara bakmaktan sevinç hayranlık duyduğunu anlatmıştı. Nastasya Filipovna'nın ruh ve akıl durumu üzerine prensin kanısı onu birçok bakımdan zorluklardan kurtarıyordu. Şimdi o, prensin bundan 3 ay önce tanıdığı kadından bambaşka bir kadındı. Örneğin prens, onun o zaman gözyaşları sitemlerle evlenmeden bucak bucak kaçarken, şimdi bu kadar üstüne düşmesinin nedenini düşünmüyordu. "Herhalde bu evlenmenin beni mutsuz kılacağı düşüncesinden vazgeçme," diyordu. Bu kadar çabuk gelişen bir kendine güven duygusunu doğal saymak imkansızdı. Bu güven ne Aglaya'ya olan nefretinden ne de Rogojin'e olan korkusundan doğmuş olabilirdi. Bunların da bir etkisi olabileceğini kabullenmekle birlikte, prens kuşkularının gerçekleştiğine, kadının hasta ruhunun artık iyice çökmeye yüz tuttuğuna inanıyordu. Bu düşünce sorunları çözmekle birlikte prensi huzura kavuşturmaktan uzaktı. Bazen evlenmeyi gerçekten önemsiz, resmi bir formalite sayıyor, hiçbir şey düşünmemeye çalışıyordu. Kendi geleceğinin ne olacağına da aldırdığı yoktu. Yapılan itirazlara, Yevgeni Pavlovich'le konuştuğu konulara yanıt verebilmek zaten Mışkin'in elinde olan bir şey değildi. Gene de prens, Aglaya'nın kendisi için ne olduğunu, Nastasya Filipovna'nın çok iyi bildiğini fark etmişti. Bir şey söylemediği halde prens ilk günlerde yapan Çinlere gitmeye hazırlanırken Nastasya Filipovna'nın yüzünün aldığı biçimi çok iyi fark etmişti. Yapan Çinler Pavlovsk'tan ayrıldıktan sonra sevinçten Nastasya Filipovna'nın yüzü açılmıştı sanki. Mışkin bir aralık Nastasya Filipovna'nın Aglaya'yı Pavlovsk'tan kaçırmak için her türlü rezaleti göze alacağını da düşünmüştü. Köşkler arasında bu evlenmenin uyandırdığı dedikoduların yaygınlaşmasında Nastasya Filipovna'nın payı büyüktü. Yapan Çinlere dışarıda rastlamak pek mümkün olmadığı için bir gün prensi arabasına bindirerek Yapan Çinlerin köşkünün önünden geçirmişti. Prens için pek kötü bir sürpriz oldu. Her zamanki gibi iş işten geçtikten sonra araba pencereleri hizasındayken durumu fark etti. Ses çıkarmadı ama 2 gün hastalandı. Nastasya Filipovna da bir daha bu gibi denemeler yapmaya kalkışmadı. Genç kadın evlenme günü yaklaştıkça daha düşünceli olmaya başlamıştı. Gerçi bir aralık kederini yenerek neşeleniyordu ama hiçbir zaman eskisi gibi taşkın, mutlu görünmüyordu. Bir yandan da Nastasya Filipovna'nın ona Rogojin'den hiç söz açmaması merakını uyandırıyordu.
Ayrım sonu.